1. ve 2. Krallar kitabı, 1. ve 2. Samuel, 1 ve 2. Krallar, 1 ve 2. tarihleri içeren 3 ikili kitap dizisindeki ikinci kitaptır. İlk olarak ikili kitaplar Samuel'in bir tek kitabı, Krallar'ın bir tek kitabı ve tarihlerin bir tek kitabı olmak üzere birer kitaptılar. Buradaki ayrımları Septuagint çevirmenleri tarafından yapılmıştır ve bunu daha çok okurlara kolaylık olsun diye yaptılar. Bence bu epey bilgece bir karardır. 1. Krallar kitabının yazarının kim olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte 1. ve 2. Krallar tapınak hala ayaktayken yazılmıştı. 1. Krallar 8. bölüm 8. ayette bunu görmekteyiz. Çağdaş bilginler yazarın peygamberler olduğunu söylese de geleneksel olarak Yeremya peygamber 1 ve 2. Krallar kitabının yazarı olarak kabul edilmektedir. 1 ve 2. Krallar kitabının konusu 1. Krallar kitabında geçen babası Davut gibi sözü tarafından içerilmektedir. Yani bizler bu kitapta Davut'un soyunu izlemekteyiz ve her kral Davut tarafından konulan standartlarla değerlendirilmektedir. Doğrusunu isterseniz bu insansal bir standarttı ve dünyadaki en yüksek standart da değildi. Ama birçok kralın buna bile erişemediğini görmekteyiz. Tanrı'ya şükürler olsun ki ona erişen krallar oldu. Ancak kutsal kitabın bu bölümünün krallığın zayıfladığı güç bir dönem olduğunu görürüz. Tabii ki tarihtir ve krallığın gerileyip düştüğünü ortaya koymaktadır. İlk olarak krallık bölündü, sonra da her iki krallık yıkıldı. 1. Krallar kitabındaki anahtar sözcüklerden bahsetmek gerekirse, kitabın esas vurgusunu özetleyen bazı anahtar ayetler bulunmaktadır. Bu anahtar ayetler kuzeydeki krallığın gerileyip düşüşünü tanımlamaktadır. 2. Krallar 17. bölüm 22 ve 23. ayetlerde şöyle yazar. İsrailliler Yerovam'ın işlediği bütün günahlara katıldılar ve bunlardan ayrılmadılar. Sonunda Rab kulları peygamberler aracılığıyla uyarmış olduğu gibi onları huzurundan kovdu. İsrailliler kendi topraklarından Asur'a sürüldüler. Bugün de orada yaşıyorlar. 2. ayet ise güneydeki krallığın düşüşünü tanımlamaktadır. 2. Krallar 25. bölüm 21. ayette Babil kralı Hama ülkesinde Rivla'da onları idam etti. Böylece Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu diye yazıyor. 1. Krallar bölümünde krallığın bölünüşünün ve 2. Krallarda ise krallığın yıkılışının kayıtlarını görmekteyiz. İki kitabı bir tek ünite olarak görürsek, Kral Davut'la başlar ve Babil kralıyla son bulur. Bu iki kitap Tanrı'nın krallığı üzerinde insanın hakimiyetinin kitabıdır. Ve tabii ki sonuçlar iyi olmamıştır. Eğer Tanrı halkının üzerine bereketler ve yararlar gelecekse, yeryüzündeki egemenlik cennetteki egemenlikle uyum içerisinde olmalıdır. Buna karşın göreceğimiz gibi insanların planları Tanrı'nın amaçlarını engelleyemez. 1. ve 2. Krallar aslında 1. ve 2. Samuel'de başlayan anlatımın bir devamıdır. Bu dört kitap Davut ve Süleyman'ın yönetimleri altındaki en geniş etki sahibi ve refah içerisinde olduğu dönemden başlayarak bölünmeye, sonra da her iki krallığın sürgüne gidişine dek ulusun tarihini ele aldıktan sonra bir bütün olarak düşünülebilirler. Bu kitapların ahlaksal öğretisi insana kendisini ve dünyayı yönetmekteki yetersizliğini göstermektedir. Bu dört tarihsel kitapta İsrail krallığının yükseliş ve düşüşünü gayet açık bir şekilde görmekteyiz. Bu bölümü ana hatlarıyla inceleyecek olursak ilk olarak Davut'un ölümünü 1. Krallar 1 ve 2. bölümlerde görürüz. İkinci olarak Süleyman'ın yönetiminin görkemini 1. Krallar 3 ila 11. bölümler arasında görürüz. Bu ise kendi arasında dörde ayrılır. Birincisi Süleyman'ın bilgelik istemek için ettiği dua 3 ve 4. bölümlerde, tapınağın inşası 5 ila 8. bölümler arasında, Süleyman'ın ününü 9 ve 10. bölümlerde, son olarak da Süleyman'ın ayıbı ve ölümünü 11. bölümde görürüz. Üçüncü ana hat ise krallığın bölünmesidir. 1. ve 2. krallarda bu çok açık bir şekilde anlatılmaktadır. Dördüncü olarak İsrail'in Asurlular tarafından esir alınması 2. krallar 17. bölümde görülürken son olarak Yahuda'nın gerilemesi ve Babil tarafından esir alınmasıdır. 1. krallar 1. bölümdeki temel konu Adoniya'nın boşa çıkan darbe girişimi ve Süleyman'ın kral olarak mesedilmesi yer almaktadır. 1. ve 2. krallar kitabı Samuel kitaplarında başlayan anlatıma devam etmektedirler. 1. bölümde Davut'u oldukça yaşlanmış bir ihtiyar olarak görüyoruz. Oğullarından biri olan Adoniya tahtı ele geçirmeye çalışmaktadır. Natan ve Batşeba tarafından uyarılan Davut bir başka oğlu olan Süleyman'ın İsrail kralı olarak mesedilmesini buyurur. Bu 1. krallar kitabının girişindeki harika bir bölümdür. İlk olarak Davut'un gücünün azalması ve Adoniya'nın entrikalarına birlikte bakalım. Kitap üzücü bir noktayla başlar. 1. Krallar 1. bölüm 1. ayette yıllar geçmiş, Kral Davut yaşlanmıştı. Üstünü örtülerle örtmelerine karşın ısınamıyordu diye yazıyor. Davut şimdi ihtiyar bir adamdır. Onu ihtiyar bir adam olarak düşünmek zor. Davut'u her zaman bir çoban çocuk olarak düşünmekteyiz. Onu bakıma ihtiyacı olan bir ihtiyar adam olarak gözlerimizin önüne getirmemiz oldukça güçtür. Oğlu Adoniya onun bu durumundan yararlanmayı ister. Tahta geçip kendini kral ilan etmeye çalışmaktadır. Tabii ki bu durum Tanrı'nın planına uymayacaktır. Epey bir entrikalar döner. Entrikalar Davut'un yönetimini niteleyen noktalardan zaten bir tanesidir. Önce Adoniya'nın kim olduğuna bakalım. 1. Krallar onun önemli biri olarak tanıtıldığı ilk yerdir. 1. Krallar 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Hagit'in oğlu Adoniya kral olmayı düşünüyordu. Bu amaçla ortaya çıkıp kendine savaş arabaları, atlılar ve önünde koşacak 50 muhafız buldu. Babası Davut hiçbir zaman neden şöyle ya da böyle davranıyorsun diye ona karşı çıkmamıştı. Avşalom'dan sonra dünyaya gelen Adoniya çok yakışıklıydı diye yazıyor. Adoniya Davut'un 4. oğluydu. Hebron'da doğmuştu. 2. Samuel 3. bölüm 4. ayette annesinin adının Hagit olduğunu görüyoruz. Onun hakkında adının şen, neşeli anlamına gelişinden başka bir şey bilmiyoruz. Hagit'in oğlu Adoniya kral olmayı düşünüyordu. Özgün metinde kendini yüceltmişti olarak geçen bu sözcük ilginçtir. Çünkü kutsal kitapta bu ayetin tam üzerine koyabileceğimiz başka bir ayet vardır. O da Luka 14. bölüm 11. ayette kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir ayetidir. Kutsal kitap bizlere Adoniya hakkında birçok şey söyler. Adoniya kendini çok yüksek gören, gururlu bir genç adamdı. Kendini çok beğenmişti ve onda Davut'a karşı bir isyan başlatan üvey kardeşi Avşalom'un bazı özelliklerini görmekteyiz. Eğer bu konuda bir şey yapılmamış olsaydı Adoniya da babası Davut'a karşı bir isyan başlatabilirdi. Davut ailesini disiplinli bir şekilde yönetmiyordu. Aile hayatı düzensizdi. Davut'un sarayında düzenli bir kaos egemendi ve Adoniya bu durumdan iyice yararlanıyordu. Davut onu hiçbir zaman azarlamadı. Adoniya yanlış şeyler yaptığında Davut sanırım oğluna çok düşkün bir baba olarak sadece gülümsedi. 1. Krallar 1. bölüm 7. ayette Adoniya, Seruya oğlu Yoav ve kahin Aviyatar'la görüşüp onların desteğini sağladı diyor. Yıllar boyu Davut'a sadık olan Yoav şimdi Adoniya'ya bağlanıyor. Onun durumunu anlayabilirsiniz. Küpünü doldurup gelecek için hazırlık yapıyor. Davut ihtiyarlamış ve kısa bir süre sonra ölecek. Yoav kazanan tarafta olmayı ister. Etrafta krallık için herhangi bir hareket içinde olan tek kişi Adoniya'dır. Yoav'ın sarayda ve Davut'un mahiyetinde çok büyük bir etkisi olmuştur. Ta başlangıçtan beri Davut'un sağ kolu olmuştur ve Davut'a sadık olduğundan eminim. Adoniya'nın Davut'un saçının teline dokunmasına izin vereceğine inanmıyorum ama o sırada tahta birisinin çıkmasını istemektedir. Davut'un başka oğullarından hiçbirisi krallığa aday gibi görünmemektedir. Bu ilginç çünkü Yoav'ın kral olarak Süleyman'ı seçmeyeceğini ima eden bir durumdur bu. Bana kalırsa Davut'un seçmiş olduğu kişi Süleyman değil Avşalom'du. Ve şimdi Adoniya tahta geçmek için bir girişimde bulununca gülümseyecek çünkü Adoniya Avşalom'a çok benzemektedir. Şimdi Adoniya'nın bir ziyafet hazırlattığını öğreniyoruz. Bu herhangi bir projeye bir destek sağlamak için her zaman iyi bir yoldur. Bir şey yapmak istiyorsanız bir kilise şöleni verip epey destek toplarsınız. 1. Krallar 1. bölüm 9. ayette Adoniya, Ein Rogel yakınlarında Sohalet kayası denilen yerde davar, sığır ve besili buzağlar kurban edip bütün kardeşlerini yani kralın oğullarını ve krala hizmet eden bütün Yahudalıları çağırdı diyor. Adoniya'nın niyeti ziyafette kral olduğunu açıklamaktı. İlk evlat olma hakkından ötürü büyük bir olasılıkla tahta bir hakkı vardı. Süleyman'dan daha büyük olduğunu öğreniyoruz ve zamanın kurallarına göre en büyük oğul her zaman bir sonraki kral ve tahta geçecek kişiydi. Avşalom ölmüştü ve bu da Adoniya'yı sıradaki ikinci kişi yapmaktaydı. Özellikle de Süleyman'ın bir davet almayışı ve saf dışı bırakılışı ışığında kralın oğullarına davetler yollamak cesur bir davranıştır. 1. Krallar 1. bölüm 10. ayette ama peygamber Natan'ı, Benaya'yı, muhafızları ve kardeşi Süleyman'ı çağırmadı diye yazıyor. Adoniya Natan'ın Batşeva'nın tarafında olacağını biliyordu. Natan Davut'un büyük günahı döneminde ona yol gösteren kişi olmuştu. Batşeva tabii ki Süleyman'ın annesiydi. Şimdi Natan ona gider. Natan ve Betşeva birlikte bir plan yaparlar. 1. Krallar 1. bölüm 11. ayette bunun üzerine Natan, Süleyman'ın annesi Batşeva'ya, Hagit oğlu Adonia, Efendimiz Davut'un haberi olmadan kendini kral ilan etmiş duymadın mı dedi. Adonia Davut'un arkasından bazı planlar çeviriyordu. Krala danıştığı falan yoktu. Şimdi Natan harekete geçmeye başlar. 1. Krallar 1. bölüm 13. ayette git kral Davut'a söyle. Efendim kral, benden sonra oğlun Süleyman kral olacak ve tahtıma o oturacak diye bana ant içmedin mi? O halde neden Adonia kral oldu? Davut, Batşeva'ya bir söz vermişti. İkinci oğulları öldüğünde ki ilk oğulları da ölmüştü, Davut ona onun ikinci kral olacağına dair söz vermişti. Bu oğul da Süleyman'dı. Şimdi Davut onu tahta geçirmek için hiçbir harekette bulunmuyordu. Davut'un onu kral yapmaya pek hevesli olduğunu sanmıyorum. 1. Krallar 1. bölüm 14. ayette sen kralla konuşmanı bitirmeden ben içeri girip sözlerini doğrulayacağım diyor. Natan neler olup bittiği konusunda Davut'u uyarsak iyi olur. Sen Davut'a olup bitenleri anlat ben de gelip sözlerini doğrulayayım diyor. Natan bu yaşlanmış kralı burnunun dibinde olup bitenler hakkında uyarmak istiyordu. 1. Krallar 1. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Batşeva yaşı çok ilerlemiş olan kralın odasına girdiğinde Şunemli Avişak ona hizmet ediyordu. Batşeva kralın önünde diz çöküp yere kapandı. Kral ne istiyorsun diye sordu. Öyle görünüyor ki Davut Batşeva'yı uzun bir süredir görmemişti. 1. Krallar 1. bölüm 17 ila 20. ayetler arasında Batşeva şöyle karşılık verdi. Efendim benden sonra oğlun Süleyman kral olacak ve tahtıma oturacak diye bana Tanrın efendim kral şu anda senin haberin olmadan Adonia krallığını ilan etti. Sayısız sığır, davar ve besili buzağı kurban edip kralın bütün oğullarını, kahin, Aviyatar'ı ve ordu komutanı Yoav'ı çağırdı. Ama kulun Süleyman'ı çağırmadı. Efendim kral, bütün İsrail'in gözü sende. Senden sonra tahtına kimin geçeceğini öğrenmek istiyorlar diyor. Davut'un birkaç oğlu içerisinde kendi yerine geçecek birini seçmek için hiçbir girişimde bulunmaması ilginçtir. Büyük bir olasılıkla Adonia çok çekici, yakışıklı ve yetenekli bir gençti ve onun bir sonraki kral olmasını isteyen birçok kişi vardı. 1. Krallar 1. bölüm 21 ve 22. ayetlerde yoksa sen ölüp atalarına kavuşunca ben ve oğlum Süleyman suçlu sayılacağız. Batşeva daha kralla konuşurken peygamber Natan geldi diyor. Natan ve Batşeva Davut'un kendisinden sonra kral olması için Adonia'yı seçip seçmediğini bilmek istemektedirler. Davut tabii ki bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. 1. Krallar 1. bölüm 28 ila 30. ayetler arasında Kral Davut bana Batşeva'yı çağırın dedi. Batşeva kralın huzuruna çıkıp önünde durdu. Kral Batşeva'ya beni bütün sıkıntılardan kurtaran yaşayan Rabbin adıyla ant içiyorum dedi. Benden sonra oğlun Süleyman kral olacak ve tahtıma geçecek diye İsrail'in tanrısı Rabbin adıyla içtiğim andı bugün yerine getireceğim. Dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim. Davut'a Batşeva Süleyman'dan söz ederken oğlumuz yerine oğlun demektedir. Davut bu çocuk hakkında pek hevesli değildi. Birazdan da göreceğimiz gibi bence fazla bir ortak yanları da yoktur. 1. Krallar 1. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında o zaman Batşeva kralın önünde diz çöküp yüzüstü yere kapandı ve efendim kral Davut sonsuza dek yaşasın dedi. Kral Davut kahin Sadok'u, peygamber Natan'ı ve Yehoya'da oğlu Benay'ı bana çağırın dedi. Hepsi önüne gelince kral onlara şöyle dedi. Efendinizin görevlilerini yanınıza alın ve oğlum Süleyman'ı benim katırıma bindirip Gihon'a götürün. O zamanlarda krallar katıra binerdi ve atlar da savaş için kullanılırdı. Vahiy kitabında dört atlının karmaşa ve savaş anlamına geldiklerini göreceksiniz. Ayrıca Rab İsa Mesih de yeryüzüne beyaz bir ata binmiş olarak yeniden gelecektir ve bu at da savaşı temsil etmektedir. Yeryüzündeki isyanı bastırmaya gelecektir ve herkes onun önünde diz çökecektir. Rab yeryüzüne ilk geldiğinde savaşmaya gelmemişti. Kendisini İsrail'in Mesih'i olarak sunmaya gelmişti ve böyle olarak da Yeruşalim'e bir sıpaya binerek girmişti. Bu kralların bindiği hayvandı. Şimdi Davut'un kraliyet katırı hazırlanacak ve üzerine Süleyman bindirilecekti. Ve şimdi Süleyman kral olarak mesedilir. 1. Krallar 1. bölüm 38 ve 39. ayetlerde kahin Sadok, peygamber Natan, Yehoyada oğlu Benaya, Keretlilerle Pelitliler gidip Süleyman'ı Kral Davut'un katırına bindirdiler ve Gihon'a kadar ona eşlik ettiler. Kahin Sadok, kutsal çadırdan yağ dolu boynuz kabı alıp Süleyman'ı mesetti. Boru çalınca bütün halk yaşasın Kral Süleyman diye bağırdı diyor. Artık kral Davut'un kendi yerine geçmesi için kimi seçmiş olduğu hakkında hiçbir şüphe kalmamıştır. 1. Krallar 40 ve 41. ayetlerde herkes kaval çalarak Süleyman'ın ardından yürüdü. Öyle sevinçliydiler ki seslerinden adeta yer sarsılıyordu. Adoniya ve yanındaki konuklar yemeklerini bitirirken kalabalığın gürültüsünü duydular. Boru sesini duyan Yoav, kentten gelen bu gürültü de ne diye sordu. Olayın ayrıntılarını Adoniya'ya bildirmek için gelen Ulak sözlerini şöyle bitirdi. 1. Krallar 1. bölüm 47 ve 48. ayetlerde ayrıca Efendimiz Kral Davut'u kutlamaya gelen görevlileri Tanrı'nın Süleyman'ın adını senin adından daha yüce, krallığını senin krallığından daha başarılı kılsın diyorlar. Kral yatağının üzerine kapanarak henüz gözlerim açıkken bugün tahtıma oturacak birini veren İsrail'in Tanrısı Rabbe övgüler olsun diyor. Davut Süleyman'ın kral olacağını onaylamıştı. Dostum Davut ihtiyar bir adamdı ve yakında atalarının yanına gidecekti. 1. Krallar 1. bölüm 49 ve 50. ayetlerde bunun üzerine Adoniya'nın bütün konukları korkuya kapılıp kalktılar. Her biri kendi yoluna gitti. Adoniya ise Süleyman'dan korktuğu için gidip sunağın boynuzlarına sarıldı. Sunağın boynuzlarına sarılan öldürülmezdi. Adoniya'yı destekleyenler korkmuş ve oradan aceleyle uzaklaşmışlardı. Vatana ihanet eden kişiler olarak görüleceklerini çok iyi biliyorlardı. Adoniya öldürüleceğinden korkarak tapınma çadırına gidip sunağın boynuzlarına sarılır. 1. Krallar 1. bölüm 51 ve 52. ayetlerde durumu Süleyman'a anlattılar. Adoniya senden korkuyor dediler. Sunağın boynuzlarına sarılmış ve ilk önce Kral Süleyman ben kulunu kılıçla öldürtmeyeceğine dair ant içsin diyor. Süleyman eğer bana bağlı kalırsa saçının bir teline bile zarar gelmez diye yanıtladı. Ama içinde bir kötülük varsa öldürülür. Süleyman Adoniya'ya çok adil davranmaktadır. Eğer Adoniya sadık bir vatandaş olduğunu kanıtlarsa başına bir şey gelmeyecektir. 1. Krallar 1. bölüm 53. ayette ise sonra Kral Süleyman'ın gönderdiği adamlar Adoniya'yı sunaktan indirip getirdiler. Adoniya gelip önünde yere kapanınca ona evine dön dedi. Kralın önüne getirilen Adoniya kendisini yeni krala teslim etti. Bundan sonra Süleyman onun esenlikle gitmesine izin verdi. 1. Krallar 2. bölümdeki temel konu Davut'un ölüm döşeğindeyken Süleyman'a verdiği buyruklar ve Süleyman'ın hükümranlığının başlangıcıdır. Bu bölüm Davut'un ölümünden önce Süleyman'a verdiği son talimatları ve Süleyman'ın Davut'un arzularını bilgece yerine getirişini kaydetmektedir. İlk olarak Davut'un Süleyman'a talimatlarını inceleyelim. 1. Krallar 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Davut'un ölümü yaklaşınca oğlu Süleyman'a şunları söyledi. Herkes gibi ben de yakında bu dünyadan ayrılacağım. Güçlü ve kararlı ol. İlk olarak Davut, ben bu dünyadan ayrılacağım demişti. İnsanın sonu budur. Romalılar 5. bölüm 12. ayette Elçi Paulus, günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi der. Ölüm insan aracılığıyla dünyaya geldi ve bütün insanlara geçti. Çünkü bütün insanlar günah işlediler. Adem'in günahı size ve bana geçti. Ve eğer Rabbin gelişi gecikirse bizler de ölüm kapısından geçeceğiz. Neden? Çünkü bu herkesin başına gelen bir şeydir. Bu yaşamdaki yolculuğumuzun sonudur. Çok çekici bir konu değil. Günümüzde ölüm hakkında düşünmeyi sevmiyoruz. Çünkü bu insanlık için biraz moral bozucu bir konu. 23. mezmur 4. ayette Davut, karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana der. Davut ölüm döşeğine varmış olduğu gerçeğinden söz etmiyor. Birisinin söylemiş olduğu gibi size yaşam veren an aynı zamanda onu sizden almaya da başlar. Davut yaşamı bir vadiden geçmeye benzetmektedir. Doğarken vadiye girip yürümeye başlarsınız ve ilerledikçe yol darlaşır. Vadinin sonunda ölüm vardır. Bugün hepimiz bir vadiden geçmekteyiz. Bugün sağlığınız çok iyi olabilir ama güneş batmadan önce ölebilirsiniz. Davut bundan sonra Süleyman'a güçlü ve kararlı ol der. Rab İsa Mesih vaftizci Yahya'yı görmeye gelen kalabalığa aynı şeyi şu şekilde söylemiştir Matta 11. bölüm 8. ayette. Söyleyin ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler kral saraylarında bulunur. Vaftizci Yahya çölde yetişmişti. Sert bir adamdı. Rabbimiz de öyleydi. Son zamanlarda yapılan resimlerden bazıları İsa Mesih'i daha erkeksi göstermeye çalıştığı halde İsa hakkında yapılan resimlerin çoğunu beğenmiyorum. Çünkü onu bir erkek kişiliğine yaraşır şekilde göstermiyorlar. Size şunu söyleyeyim ki Eğer İsa Mesih'i yeryüzünde yaşadığı sırada görseydiniz, sert bir erkek görecektiniz. Ellerinde nasırlar vardı çünkü marangozdu. Tanrı özündendi ama gerçek bir insandı. Tamamen insan ve tamamen Tanrı özünden. Süleyman babasına pek benzemiyordu. Davut tam bir erkekti. Süleyman pek erkek gibi değildi. Davut sertti. Süleyman ise saraylarda büyümüştü. Hatta kadınlarla çok zaman geçirmişti. Neden Süleyman'ın etrafında 1000 tane kadın vardı? Dostum, bunun yanıtı epey açıktır. Süleyman kadınlardan başka bir şey düşünmüyordu. Kadınlar tarafından yetiştirilmiş ve kadınlardan oldukça etkilenmişti. Bence Davut'la ikisinin fazla ortak bir yanları yoktu. Bu yüzden Davut ona, seni kral yaptım. Şimdi erkek olmaya çalışmanı istiyorum. Elinden geleni yap diyor. Bu Davut'un yumuşak giysiler içerisinde büyütülen ve kadınlardan etkilenmiş olan çocuğa vermiş olduğu talimattı. Süleyman Davut'a benzemiyordu. Vaftizci Yahya gibi değildi. Rabbimiz gibi de değildi ama şimdi İsrail'in kralıdır. 1. Krallar 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Tanrı'nın Rabbin verdiği görevleri yerine getir. Onun yollarında yürü ve Musa'nın yasasında yazıldığı gibi Tanrı'nın kurallarına, buyruklarına, ilkelerine ve öğütlerine uy ki yaptığın her şeyde ve gittiğin her yerde başarılı olasın. O zaman Rab bana verdiği şu sözü yerine getirecektir. Eğer soyun nasıl yaşadığına dikkat eder, candan ve yürekten bana bağlı kalarak yollarımda yürürse, İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir. Davut Süleyman'ı Rabbe ve Tanrı sözüne yakın kalması için teşvik eder. Bu genç adama verdiği öğüt çok önemlidir. Davut'un Süleyman'a bıraktığı mirasa pek fazla ilgi gösterilmemektedir ama ben Davut'un ona bırakmış olduklarının onun yeryüzünün en büyük krallarından biri olmasına yardım ettiğine inanıyorum. Hatta Süleyman büyük bir ihtimalle dünya üzerinde yaşamış olan krallar içerisinde en fazla tanınmış olanıdır.